Mavi Karanlık, Vedat Türkali, 1. Kaset, 1. Yüz, Epsilon Yayınları, Haziran 1998, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ruhan Betül Özkan. Vedat Türkali, 1919'da Samsun'da doğdu. İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde Türkoloji okumuş, bir süre edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra Babal'de yayımcılıkla uğraşmış. Daha sonra uzun yıllar sinema dünyasında senarist, ara sıra da yönetmen olarak çalışmıştır. Türk sinema tarihinde adından söz edilecek birçok senaryosu arasında Karanlıkta Uyananlar 1965, Kara Çarşaflı Gelin 1977, Antalya Film Festivali senaryo ödüllerini, Bedrana ve Güneşli Bataklık ise Carlo Oliveri Film Festivali'nde SIDAK ve İşçi Sendikaları ödülünü kazandılar. Yazarın ilk romanı olan Bir Gün Tek Başına, Milliyet Yayınları'nın 1974 roman yarışmasında birincilik ödülünü ve 1976 Orhan Kemal Armağan'ını kazanmıştır. 1. Nasıl sevmem bu kenti? Bu maviden yeşile, güneşe boyanmış doğa, insanı küçümsemeden nerede böyle kuşatır dört bir yanı? Bir şu kale olmasaydı, Orta Cahisinden bekçisi gibi durur. Maustation'ın katilleri Hristiyan barbarlar dikti. Bizim aptallar da onardı. Bir avuç para döktüler bu taştan gavur pisliğine. Ne var gene sabah sabah, uykuyu alamadık. Akşam biraz da fazla mı kaçırdık ne? Tekne bitse de bir açılsak, yorgunluk, sinir minir kalmaz ya, teknenin de biteceği yok. 300 bin daha diyorlar, sen ona 500 de. Nerede bulacağız bakalım? Balkonuna çıkıp koltuğa ilişti. Saat 1'i geçiyor, ezanlar başladı. Hele şu caminin müezzini, böylesi çirkin sesli birine kim ezan okutur? Bu müezzini Makaryos atamış diyordu Nazmi, haklı. İslamlıktan soğutmak için bağırtıyorlar herifi. Karılara bak, daha dün geldiler. 2 saattir kumda yatıyorlar, bu güneşin altında. Toptan manyak bu kadın milleti. Kalabalık başladı gene, acıkmışım. Gidip bir şeyler yemeli. Kalkıp odaya girdi, giyindi çabucak. Taranmak için musluk üstündeki aynaya bir şey soracakmış gibi yaklaştı. Kırlaşmış saçlarına, yorgun göz altlarına baktı. Sor bakalım. Kapı vuruldu yavaştan. Hah, geldiler. Kurtardın beni Rahmiciğim. 2 adımda kapıyı buldu, çevirdi anahtarı. Kapıyı açınca şaşırdı birden. Merhaba. Sevinmişti. Sen miydin kız? Kumral, kırışık Tatar bakışlı, ince uzun bir kız boynuna sarıldı. Düş kırıklığına uğrattım değil mi babacığım dedi. Kimi bekliyordun? Kızın yanaklarından öpüp kapıyı kapatırken, herhalde seni değil dedi gülerek. Ne vakit geldin? Biraz önce. Annem İstanbul'a gitti. Mürvet geliyordu arabasıyla, haydi dedi. Özgür de burada. Donuk baktı Nergis. Biliyorum dedi. Öyle ya, Korhan var şimdi. Aç mısın? Hadi inip bir şeyler yiyelim, hem konuşuruz. Olur, ben daha yeni kahvaltı ettim ya. Balkon kapısından baktı. Ne güzelmiş bu oda dedi. Kale, adalar, karşı burun. Ya, hele kale. Doğru ya, senin sevmediğin güzel olmaz. Bakıp durma aynaya, yakışıklısın. Saçlarını çabucak taradı. Kolundan tutup kapıya çekti kızını. Haydi geveze dedi, açlıktan öldüm ben. Aşağı kata iniyorlar ki resepsiyondaki görevli komiser emeklisi elinde telefon. Size muhtar bey dedi gülerek. Beni mi? Sevinerek telefona giderken yemek salonunu gösterdi. Sen otur Nergisciğim dedi. Bana da bir ızgara söylersin. Telefonu aldı hemen. Efendim? Ha, sen misin? Yo, İstanbul sandım da. Söyle. Telefondaki çın çın kadın sesi akşama Akkonağı çağrılı olduklarını söyleyince ilgisi arttı birden. Olur dedi. Saat 5'te geliriz. Nergis de burada. Belki o da gelir. Sağ ol Fatoşçuğum. Öptüm. Kıyıdaki masada Nergis'in karşısında otururken kızın alaylı bakışına gülümsedi o da. Fatoşmuş. Duymayan mı kaldı dedi Nergis aynı alaylı gülüşle. Muhtarın telefondaki bağırmasını mı, bir dedikodunun yaygınlığını mı vurgulamıştı? Açıklamak gereğini duymuş gibi. Ayrıldı mı onlar dedi. Yo, niye ayrılsınlar? Kısa bir sessizliği muhtar bozdu. Fesat kız dedi. Fatoş'la aramızda bir şey kalmadı bizim. Rahmi'yle de iyiler, Allah bozmasın. Tık tık masaya vurdu bir uğursuzluğu kovmak için. Şimdi gelelim sana, anlat bakalım. Garson salatayı, şişleri masaya koyup biraları açtı, çekildi. Nergis bardağına ağır ağır bira boşaltırken, ne anlatayım dedi, yok önemli bir şey. Sınavlar? Birasını dikmeye hazırlanıyordu ki duraladı. Çok mu önemli gibisine baktı babasına. Bıraktım bu yıl dedi. Herifle hırlaşıp duruyoruz zaten. Belki de dışarı gideceğim. Bir burs dalgası var. Olursa. Doktorayı verebilsem daha kolay olacaktı ya. Gözleri kızla ağır ağır yemeğini çiğnedi bir süre. Nergis tedirgin. Başını önüne eğip de et parçalarıyla uğraşırken muhtar, 3 oldu dedi yavaşça. Ne 3 oldu? Aynı tedirginlikle babasına bakıyordu Nergis. Muhtar da aynı durgunlukta. Yalanların dedi. Yarım saat olmadan 3. yalanım bu. Nergis gülmeye vurdu ya, bozulmuştu. Bir süre bakıştılar babasıyla. Daha ilk soruda adamları bir dövmediğin kalmış. Nergis boş verir gibi tabağındaki etine döndü gene. İyi etmişim dedi. Doktora sınavına girdim ben. İtler parçalasın diye gitmedik. Sinirli bir sessizlikten sonra gene gülerek baktı babasına. Her yerde de kulağım var dedi. Saadettin Bey mi yetiştirdi? Muhtar da gülümsedi. Nergis Deren'in benim kızım olduğunu bilen bir Saadettin mi var? Ses çıkarmadı Nergis. Muhtar sürdürdü. Sen unutuyorsun diye başkaları da mı unutacak benim kızım olduğunu dedi. Saçmalama dedi Nergis. Benim unuttuğumu nereden çıkarıyorsun? Onurlanmıştı. Üstelemekten çekinir gibi sustu muhtar. Ters bir söz eder şimdi. Öteki yalanlarım, onları da sen açıkla. Nergis güldü. Buzlu bira bardağını yarıya yakın içip masaya bıraktı. Korhan'la geldik dedi. Mürvet'in arabasıyla. En kötüsü de bu dördüncü yalanmış. Kızacak gibi baktı Nergis. Ne yapalım dedi. Sen başlattın beni yalana. Kötü oluyor yalanlarım. Muhtar kızarır gibiydi. Toparlandı. Gülümsemeye vurdu. Hoşlanmazdı Korhan'dan. Soğuk oğlan. İyice bozuk bu kız. Kötü saldırdı. Aldırmazdı takılmalarıma. İlk kez başıma kakıyor yıllar önceki bir olayı. 14'ünde var yoktu o sıra. Muhtarı Berin'le sandalda sevişirken yakalamıştı Gökova'da. Jale'den, annesinden saklamış, kuşkusunda ustaca bir yalanla önlemişti. Annen de İzmir'e gitti değil mi? Nergis kalan birayı köpürterek şişeden bardağı boşaltırken soğukça bir sesle evet dedi. İzmir'e gitti. İstanbul'da değil. Çeşme'ye Ferhat'a. Evet Çeşme'ye Ferhat'a. Yıllar olmuş kopmuşsunuz. Jale Hanım'ın dedikodusunu bırakamıyorsun bir türlü. Aynı soğuk ser sesle. Çok umurumdaydı dedi muhtar. Yalana ne gerek var sadece? İçimden İstanbul'a demek gelmedi birden. Alışkanlık. Yalana bulaşmışız bir kez. Alaylı acımasız baktı babasına. Gülmeye başladı. Bayılıyorum size dedi. Merak etme o da senden beter. Geberiyorsunuz birbiriniz için ya dünyada birleştirmeyeceğim sizi. Çıra gibi yanıp tutuşun böyle. Kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Muhtar da gülmeye vurdu. Aptal dedi. Birleşecekmişim. Tanrı korusun. Dünyayı sen yönetiyorsun zaten. Bir sessizlik oldu. Konuyu değiştirmekle sürdürmek arası. Şu tekne bir bitse dedi muhtar. Birleşecek başka bir şeyim kalmadı benim. Denizle evleneceğim artık. Tekne, deniz, balık. Bıkarsın. Bunca yıl bıkmadım da. Bunca yıl gelip gittin, yılda 3-5 ay. Gençtik, gelip gitmeye yitirecek vaktim yok artık. Yerleşeceğim buraya. Emekliliğim de Ekim'de zaten, bıktım büyük kentten. İstanbul'dan mı? İstanbul'dan da. İnanmamış gibi baktı Nergis, ses çıkarmadı. Yemekleri bittiğinde konuşacak şeyleri de tükenmiş gibiydi. Nergis uzunca kalmayı düşünüyordu, Mürvet dönecekmiş. Evi ona bırakıyormuş. Korhan mı? O da bir süre kalacak. Muhtarın tekneyi bitirmekten başka düşüncesi yok. Yazıhaneyi Selami'ye, ortağı avukata bırakmış. Eylül sonuna dek. Sonra da lokantadan daracık sokağa indiklerinde hadi benim tekneye bir bakalım dedi muhtar. Ustanın aldırmazlığından, çalışanların tembelliğinden yakındı. Başında durmasa daha 40 yıl bitmez bu tekne. Nergis bu küçük kentte yıllardır duyduğu bu sözlerin alışkanlığıyla gülümseyerek dinliyordu. Biraz bulut görseler böğün hava gış deyip işe gelmezlermiş yapılardaki işçiler. Yol boyu birkaç kez oğullarla yerli yabancı tanıdık karşılaşmalarından, çoğuyla sarılıp öpüşerek görüşme dileklerinden sonra bir ara sokağa çıkıp kalenin yanındaki kıyıya kızakta bekleyen tekneye vardılar. Bir iki tekne daha vardı kızakta. Bitmişe en yakını buydu. Motoru falan takılmış ya daha epey işi vardı belli ki. Usta yemeğe gitmişti. Bu saatte herkes lokantalarda evlerinde. Kimi çoktan öğlen uykusuna yattı. Muhtar tekneyi gösterdi başıyla. Görmek ister misin dedi. Yo dedi Nergis. Gidip yatayım biraz. Çok sıcak. Sen de yorgun görünüyorsun. Daha buradayız. Tam bir şey diyecekti ki muhtarın gözü kıyıya açılan arka kapıdan demircideki birine takıldı. Duraladı. İbrahim değil mi bu? Yürüdü iş yerine. Matkaplar, presler, bıçaklar, kocaman çelik örs, kaynak makinesi, bütün iş yerini denetleyen bir bekçi gibi köşeye kurulmuş isli körük, elindeki E'yi bir demir parçasına sürterek karanlık iş yerinin sessizliğini bozan, rengi karaya dönmüş, mavi tulumlu bir doğulan vardı içeride. Yeni terlemiş bıyıkları, yeşil gözleri, koyu kestane saçlarıyla güzel, delikanlı bir yüz. Kapıdan bakan muhtarı görünce bir gülümsemeyle ışıldadı. E'yi bırakıp yaklaştı. Merhaba İbrahim, hoş geldin abim. Arkadan yaklaşan Nergis'i görünce gizlemeye çalıştığı sıkılgan bir sevinçle baktı. Sen de hoş geldin abla dedi. Hoş bulduk. Muhtar Nergis'in bir şeyler demesini önler gibi. Ne oldu dedi. Sen Malik Bey'le gitmemiş miydin fabrikaya? Gittimdi. İbrahim söylemekle söylememek arası durdu bir. Kızarır gibi oldu. Döndük işte dedi. Muhtar üsteledi. Ne oldu? Bir şey mi oldu? İşte deyip duraladı İbrahim. Gülmeye çalıştı. Muhtarın soru dolu bakışlarıyla bir süre ikircikli kaldı. Sonra dikeldi. Kesin bir karar bildirir gibi. Bize göre değil dedi. Daha bir şeyler bekleyen muhtara bakıp durdu öylece. Yahu Malik iyi adamdır dedi muhtar. Seni de pek sevmişti. Onun fabrikalarında sen çok iyi bir gelecek. İyi adam Malik Bey, kötü demedik abem. Sağlık olsun. Kesip atması uyarı oldu muhtar içinde. Geriler gibi gülümsedi. Sağlık olsun canım dedi. Neyse şimdi buradasın. Buradayız dedi, iş yerini gösterdi şöyle bir. Görüşürüz. Güle güle. İkindiyim uğrayacağım. Hadi eyvallah. Sağ olun, güle güle. Gözleri Nergis'e kaydı yavaşça. Nergis'in gülümseyerek başıyla verdiği selamı nasıl karşılayacağını bilemeden işine döndü. Suskun yürüyüp sokağa bulduklarında muhtar bey hece sonlarındaki kah sesini yutan yerli ağzını daha da abartarak ''Mali bey iyi adam'' dedi. ''Pis tembel bok. Şu turizm olmasa yeme eme bulamazsınız miskin herifler.'' Ekmek sözünü yerli ağzıyla söylemesine Nergis gülünce tutamadı, o da güldü. Oysa Malik bey neler düşünüyordu bunun için, kafasız. Nergis'in sessizliğiyle aymış gibi baktı. Alaylı bir ciddilikle ''Bağışla, unuttum'' dedi. ''İbrahim emekçi kardeşimiz, Malik Bey gibi sömürgen bir fabrikatöre karşı. Ancak bizim gibi oportunist küçük burjuvaların anlayamayacağı...'' Nergis yavaşça kesti. ''Kavga istiyorsun galiba.'' Ürkerek toparlanmış gibi ''Tanrı korusun'' dedi muhtar. ''Koca üniversite baş edemiyor sizinle.'' Durup elini uzattı babasına. ''Çok sıcak'' dedi. ''Gidip biraz yatmak istiyorum. Akşama da Akkonak'ta.'' ''Sevindim'' dedi muhtar. ''Geleceksin.'' ''Geleceğim'' dedi Nergis. ''Belki Korhan da gelir. Git sen de yat, çok yorgun görünüyorsun.'' ''Moralimi bozamazsın'' dedi muhtar. ''Aslan gibiyim. Büyük kentin pisliği var üstümde. 3 gün sonra görürsün.'' Uzanıp yanaklarından öptü kızını. El sallayıp yürüdü. ''Nergis haklı. Yorgunum. Şu yalın ayak giydiğim şipidik sandaletler, keten pantolon, şilebezi gömlek bile ağır geliyor sıcaktan. Güneş tepemde baksana. 500 bini bulmanın bir yolu arka koydaki arsayı satmak. O da akıl işi değil. Arsalar gün günden bindiriyor. Tekne için elden çıkarmak enayilik. Buraya yerleşeceksen bir kulübem olmalı. Yaş da 50'yi. Daha 49. Ah Nergis yaşında olsaydım. O zaman da Nergis olmazdı. Olmasın. Nasıl dilim varır be. Çok seviyordu Nergis'i. Nefretlerle, kızgınlıklarla, yüreğinin ta içinden bağlılıklarla karma karışık bir şey. Petrolün topraktan çıkarılışı üstüne bir film görürken Nergis'i anımsadığını unutmuyordu hiç. Kapkara çamurla karışık yer yağ ağırınca akarken spiker... İşte uçaklarımızın bulutların üstüne çıkaran, arabalarımızı yüzlerce kilometre coşkuyla koşturan güç bu karanlık sıvıda demişti. Daha doğrusu eskiden de bu duygusu. Arınmış, süzülmüştü artık bu sıvı. Çoğu kez hayranlığa dönüşen çekingen bir sevgi kalmıştı. Ama ne kadar güç olmuştu bu süzülüp arınma. Biliyordu, dertlerin kaynağı karısıyla kendisiydi aslında. Kızın ne suçu var? İstanbul'da hukuku bitirip de evlendiklerinde Jale Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümündeydi daha. Seramikle uğraşıyordu. Bir diploma da alamadı ya. Bu konuda da beni suçlar. Evlenmekte acele etmişiz. Sanki yalnız benim isteğimle oldu. Neyse 17 yıl sürdü gene de. Sürdürmekse ayrılalı 9 yıl oldu demek. Ayrılmayı isteyen Jale oldu görünürde. Genç kızı varmış. Her önüne gelen kadınla yatan böyle bir ahlaksızla daha fazla birlikte olamazmış. Aslında onları ayıran Nergis'ti. Öyle değil, basbayağı baskıyla yapmıştı o işi. Annesiyle babasının kendini bildi bileli önce korkuyla, sonra gözyaşlarıyla, sonra da alayla seyrettiği bitmez tükenmez kavgalarından kurtulmanın tek yolu olarak gördüğü için boşanmalarını ikisine de zorla dayattı denebilir. Başlarda babasını suçlu bulurdu. Bütün yaygarası içinde annesinin de ne cevizler ne fındıklar kırdığını öğrenmiş olmalı ki babasına sokulmaya başladı. Muhtar bey kızındaki bu değişikliğin nedenlerini sezdi sezmedi boşanma işi çıktı ortaya. Hem de Jale'den geldi. Daha önceleri bu konuda hep direten Jale'den. Neyse Allah razı olsun kim yaptıysa. Ağzı çok sıkıydı Nergis'in. Muhtar bey Jale'nin Ferhat'la ilişkisini kızının da bildiğini ancak karısıyla ayrıldıktan sonra öğrenmişti. Çok zekiydi bu kız. Daha parmak kadarken kavramadığı bir şeyimiz kalmamıştı. Huysuzlukları, edepsizlikleri, sırasında etmediğini konmaması açıklarımızı iyi biliyordu da ondan. Biz de onu eğitip adam edeceğiz diye aslında o bizi adam etti. Bana mı benzer daha çok annesine mi? İyi ki başka çocuk yapmadık. Benden olacağına güvensem isterdim belki de. Bunun benden olduğuna... Yok, ondan kuşkum yok. Vakti saati her şeyi tam hesabıyla oldu. Çekik Tatar gözlerine baksana. Daha buraya dadanmamıştık o zamanlar. Ne olduysa bu kentte oldu bize. Boşuna bedroom dememişler buraya. Bak ev işini Nergis'e söyleseydim iyiydi. Onun kulu kanadı geniştir. Aylarca bu otelde kalmaya param yetmez. Birine takılmadan çıkıp yatayım biraz. 2. Sıcak yol boyu Nergis'in kafasına takıldı İbrahim. 5-10 kişiyle birlikte önceki yıl bir gece teknede sabahlamışlardı. İbrahim de vardı. Kendinden epey küçük güzel oğlana, belki içkinin de etkisiyle içi çekmiş, içkiden, tepinmeden, türkülerden, herkesin yıkıldı yıkılacağı bir sırada öpüşmüştü İbrahim'le. Oğlanın ağzı leş gibi soğan kokuyordu. Yinelemesine izin vermedi. Daha ötesini de düşünmemişti zaten. İbrahim sarhoş gibi peşinde dolandı birkaç gün. Beceriksiz, yılışık, saygılı gülücüklerle bakıp duruyor, Nergis'e ortak bir gizlerini anımsatıyordu kendince. Sonunda bir akşam kahvede otururlarken kalabalığın ortasında gülerek baktı İbrahim'e. "Geçen de öpüşmüştük biz seninle değil mi İbrahim?" dedi. "Ağzın gene soğan kokuyor mu?" İbrahim'in kıpkırmızı yüzü çevrede patlayan, biraz sonra unutulup gidecek sulu kahkahalarla kapandı o iş. Mevsim sonuydu. Dedikodular işleyemeden de ayrılmıştı kentten. Yalın ayak, topukları çatlamış balıkçı, motorcu, otel, motel yöneten yakışıklı delikanlıların, halkçı aydın, sanat tutkulusu kızlara, kadınlara, cinsel ateşlerini söndürmede yararlı oldukları bir sıcak kent burası. Ara sıra düşen yabancı turist karılara da yardımlarını esirgemezler. Kendimi bildim bileli gelirim buraya. Tek halkçı oyunum bu. Hiçbir cinsel istek duymamama karşın gene de hoşuma gider bu çocuk. Ağır, içine kapalı, öteki olanlara benzemez. Malik Bey'in işini boş verip dönmesi de güzel. Ağzından söz çıkmaz. Kolay değil nedenini öğrenmek. Ne de önemli ya. Bu sıcakta yetti bu İbrahim dalgası. Asıl sorun Korhan'ı ne yapacağız? Muhtar Bey'in sezinleyemediği 5. yalan en önemlisiydi. Salt gezmek için değil, son günlerde telefonlarla, fakülteye bırakılan pusulalarla öldürüleceği kendisine kesinlikle bildirilen fen fakültesinde fizik asistanı Korhan'ı kaçırmak için gelmişti buraya. Mürvet eve onlara bırakıp gidecekti. Tam değilse de bir ölçüde güvenceydi buraya gelmek. Şimdilik tufandan kaçanların sığındığı tekne burası. Yerli esnaf, tüccarlar siyasal yönden tutuculuklarına karşın çıkarlarının bilinciyle, biraz da aklı başında saygın bazı öğretmenlerin uyarıları etkileriyle gerici terörist örgütlerin kente sızmasını hoş görmemişler, daha önce kurulmuş ilerici Uyanık Öğrenci Derneği'nin bu konuda engellemelerini desteklemişlerdi. Burada da dandun başlar da turistler kaçarlarsa ne yer ne içer bu küçük kent. Burası Nuh'un gemisi şimdilik. Yalnız Korhan için gelmedin buraya. Özgür de var. Varsa var. İlk göz ağrımız diye ölüp bitecek değiliz ya. Yo, ölüp bitmiyorsun da bitmeden ölüyorsun. Doğru. Uzun süre öyle sandım. Ölürüm sandım. Gülümseyerek mırıldandı kendi kendine. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Ama ölmüyor insan. Hem sevgi öyle bir şey ki, aman bu sıcakta. Na bahçe içinde ev, çat kapı gitsen mi? O Hollandalı kızla çırılçıplaktır şimdi. Kapıyı bile açmaz eşi ol eşek kapalıysa. İçini oyan bir acıyla geçiriyordu bunları. Seviyordum o herifi. İlk yattığı erkekti Özgür. 17 yaşında kızlığını vermişti ona. İlişkileri 3 yıl sürmüştü. Askerliğini yaptı bir süre, sonra da habersiz çekip Paris'e gitti. Üniversitede dil tarihteydi Nergis. Ankara'da annesiyle kalıyordu. Zindana kesmişti dünyası. Her şeyi yüzüstü bırakıp Özgür'ün peşinden Paris'e gitti o da. Ferhat'la ara sıra sanatçı delikanlılarla evindeki tutkulu yaşantısında belki daha başıboş olacağı düşüncesiyle annesi de desteklemişti Paris yolculuğunu. Çekiniyordu kızından. Karı beni uzaklaştırdı. İstediği çılgınlığı yapsın. Sevmez, yılgındır benden. Ferhat'la iniltiler, hırıltılarla çiftleşirken oda kapılarını omuzlayıp girdiğimde tutsaktı ikisi de. Çirkin, ürkmüş iki çıplak hayvan vardı yatakta. Babamın kıyıda ağaçlar altında çekilmiş plastik botta o çıtı pıtı kadınla sevişmeleri şiir doluydu bunun yanında. Belki çırılçıplak sevişmeyi ilk kez gördüğüm için. Dakikalarca ürpertilerle seyrettimdi kayanın ardından. Yorgun düştüler sonunda. Ne romantikti. Dediğimi yapar mıydım Jale Hanım'a? Ya hemen ayrılırsın kocandan, ya ben gidip Bent Deresi'nde genel eve yazılıyorum. Aynı ağzı Paris'te bu hergeleye de yaptım. Alaylı güldü. Orospuluk meslekmiş orada. Benim gibi beceriksizi almazlarmış. Rahatlıkla adam öldürür insan. Tutamadı, gülümsedi gene. Ne alçak heriftir. Ama çok borçluyum ona. Dünyaya, içinde yaşadığım topluma ilk gözümü açan o. Paris'e gitmem, Fransızca öğrenmem, psikoloji lisansı. Bırak da asıl doğruyu söyle. Bunlar da doğru. Bugün adını bile unuttuğum çeşitli kişilerle yatıp kalkmaya başlamam da başka bir kişiliğe yöneltti beni. Neyi kanıtlamak istedim? Orospuluk mesleğini becerebileceğimi mi? Özgür'ü kıskandırıp küçültebileceğimi mi? Her neyse, sonunda pısırıklıktan kurtulmama, kişilikli bir kadın olmama yaramadı mı bunlar? Yaramaz olur mu? Özgür şimdi bir gel deyiverse, kişilikli biçimde Bobby gibi koşarsın. Baban da biliyor bunu. Koşarım belki ama Bobby gibi değil. Ona da dünyasını dar ederim. Kızgın güneş altındaki toprak sokakları geçip bahçe kapısından girdiğinde Mürvet'in pek övündüğü çiçeklerinde koşuşan arıların vızıltısı, ağustos böceklerinin zırıltısı, pencere kıyıları mora boyanmış ak badanalı yerli tipindeki iki katlı evin sessizliğini arttırıyor gibiydi. Taşlıktan geçip gıcırtılı tahta kapıyı yavaşça iteledi. Papuçlarını aşağıda bırakıp yan ayak çıktı merdivenleri. Yandaki odaya girdi. Pencere önündeki somyada Korhan yatıyordu. Daha uyuyor mu bu? Korhan gözlerini açıp döndü. Gülümseyerek doğruldu. Pencere içindeki gözlüğünü takıp "Hoş geldin," dedi. "Kaç oldu yahu?" "Oo. Merhaba, merhaba." İndi yataktan. Çıplak sarı tahtalara basıp ayağa kalktı. Dümdüz karnına yapışık soluk mavi silip üstünde yükseliveren geniş kabarık göğsü, kaslı omuzları, olduğundan uzun görünen güçlü kolları, sarıya çalan renksiz bir yüzün, çerçeveli camlı açık mavi gözlerin altında görkeminden bir şeyler yitiriyordu. Geniş alnı, ince kemerli burnu, etli dudakları da yardımcı olamıyordu görkemli görünümüne. Saçlarını parmaklarıyla tarar gibi arkaya atıp giysilerinden bunalmışlıkla bir anda kurtuluveren çırılçıplak Nergis'e uzandı yavaşça. Tutacaktı ki kolunu birden çekti Nergis. Karşı duvardaki Somiye kendini sırtüstü bırakırken "Git be Korhancım," dedi. "Bu sıcakta of." Havalar biraz ısındı mı odasında çıplak dolaşmaya da özgürden alışmıştı. O yaz kış çıplaktır ya. Karşısında istekle dikilmiş Korhan'a baktı. Alaylı alaylı gülüşle "Ne bakıyorsun yabani Laz," dedi. "Hiç mi çıplak görmedin?" "Görmedim," dedi Korhan bunlukla. "Hiç görmedim gibi." "Peki öyleyse gör." Gözlerini kapatıp dalgın kaldı. Kestane rengi saçları yastığa dağılmıştı. Omuzlarından aşağı dolgun göğüslerinde minik ak boncuklar gibi parlayan serpilmiş terler vardı. Kalçaların düzgün bacakların sıcak çizgiler arasında kuytulmuş dişiliğini, solumayla belli belirsiz kımıldayan ağzı, pembe dudakları hiçbir çekinme duymadan sergiliyordu. Gözleri kapalı. "Aç mısın?" dedi. "Çık bir şeyler ye istersen. 5'te ak konağa gideceğiz kokteyle. Biliyorum sevmezsin. Ben de sevmem. Ama çok kimseyi görürüz orada." Durdu. Bir şey anımsamış gibi ekledi. "İstersen sen gelme." Bir sessizlik oldu. Gözlerini yorgunca aralayıp baktı Nergis. Korhan gözlerini ona dikmiş öylece duruyordu yatağın karşısında. Sinirli baktı Nergis. "Gene tuttu Laz damarın. Olmaz dedik. İstemiyorum." Sonra şakaya vurdu yavaşça gülümseyerek. "Ne biçim bilim adamısın sen?" dedi. "Biraz ağır başlı olsana." Korhan uysal yatağına dönerken göz ucuyla Nergis'i gösteren bir bakıştan sonra aynı yumuşaklıkla "Bilim adamı ne halt etsin buna?" dedi. Öylesi doğal içtendi ki sözler, Nergis tutamadı gülmeye başladı. "Ne aptal. Belki de onu baştan çıkarmak için böyle uzandım sanıyor. O olmasa soyunup yatmayacaktım bu sıcakta. İsteksiz olmam aklına bile gelmiyor. Ben soyundum, o da istediğine göre. Yaptığım orospuluktan sadece..." "Değil de neden ya?" "Dişilik." "Çok mu başka şey? Üf, uykum var." "Bu kadar kurcalarsa ister insan, o da biliyor bunu. Baskı yapmak istemez, saygılıdır. Yoksa nasıl sürerdi bu ilişki? Neredeyse 2 yıl olacak. Evlenme sözünü de bıraktı artık." "Gerçekten acıkmışım," giyiniyordu Korhan. Pantolonun fermuarını çekip kapalı yaka kahverengi çizgili gömleğine uzanırken Nergis alaylı "Kravat da tak bari," dedi. "Boğulursun bu sıcakta." Korhan duymamış gibi giydi gömleği. Yakasını açtı, kollarını sıvadı. Toz lekeleri içinde lacivert pantolon, kirli kahverengi papuç, sırıtıp duran küf yeşili çoraplar. "Ne rüküş herif bu? Ama böyle güzel bu adam." "Şu Allah'ın belası sıcak," dedi Nergis. "Valizleri açmak gerek. Git gel de doğru düz konuşalım seninle." "Neyi?" dedi Korhan. Karyolaya oturmuş bakıyordu. Nergis de doğruldu. Karyoladan ayaklarını sarkıtıp oturdu yavaşça. "Ne bileyim," dedi. "Hep burada kalmayalım. Çevrede geziler yapalım. Gökova'ya, köylere falan. Ne kadar güvenli olsa hep belli yerde kalman doğru mu? Hem koca bir yaz çekilir mi burası?" Durgun donuk bakıyordu Korhan. "O kadar kalacak mıyız?" Nergis sinirli. "Süs için mi geldik buraya?" dedi. Korhan başını önüne eğmiş dalgın duruyordu. "Kitap mitap da almadım," dedi. "Paldır küldür." "Ben aldımdı," dedi Nergis. "Dinleniriz bir süre. İkimize de öylesi gerekliydi." Kendi kendine söylenir gibi 5-10 gün sonra dönerim ben," dedi Korhan. "Delirdin," dedi Nergis. "Ağustos'a kadar iznim var. Raporla uzatırız olmazsa. Durumu biliyorlar. Kimse dön demez sana." Gözlerini Nergis'e dikip baktı bir süre. Başını salladı olmaz anlamına. "Laboratuvardaki deney de öylece kaldı," dedi. Sinirli güldü Nergis. "Hay senin deneyinin içine ben." "Öldürecekler. Herif deney diyor. Git de tam deney yapsınlar seni." Korhan kalktı. Gidip açtı kapıyı. Kızgınlıkla bakan çırılçıplak Nergis'e sıcak bir gülümsemeyle döndü. Öylece durdu bir süre. Sonra yavaşça "Beni sen öldürmezsen kimse öldüremez," dedi. Çıkıp yavaşça çekti kapıyı. Merdivenlerde gıcırtılar, bahçede ayak sesleri, dış kapının kapanması, sonra sıcak, arılar, ağustos böcekleri, evin ıpısızlığı. Hay Allah'ın belası olan, ciddi midir, alay mı eder? Ben bile anlayamadıktan sonra. Niye öldüreyim seni ben? Seviyorum bile, kıskandığım oluyor, yeteneklerini kıskanıyorum. Einstein diye takılırlarmış fakültede. Daha öğrenciyken, koşuda iki birincilik bir de boks madalyası alınca, Einstein az buna demiş biri olan, Zwanstein bu herif. Boşuna takmamışlar bu adı. Nasıl okurdu yetenekli olmasa? Rizeli bir köy öğretmeninin çocuğu. Girdiği bütün devlet sınavlarını kazanmış. Amerika'da 4 yıl burs. Orada kalmasını çok istemişler. Yanaşmamış. Memleketimiz dedük keldük. Çevre Laz diye takılır. Bazı kendi de yapar bu şakaları. Şaka yapmaya vakit bulursa. Bir çalışmaya daldı mı ne yemek ne içmek. Bıraksalar ne uyku. Çok da az konuşur. Dinlerken bile dinlemiyor çoğu. Kaç kez yakaladım. Gözü sende, kafası, ooo, bencilik değil mi bu, benden karı olmaz buna. Kendini buna adayacak, içtenlikle özverili bir kadın gerek. Oysa sen kendine öyle bir erkek arıyorsun. Aramıyorum, öyle erkek olmaz çünkü. Olmasını da istemem, patlarım sıkıntıdan. Onun için de evlenmeyeceğim. Ne herkes benim gibi olmak zorunda, ne de ben herkes gibi. Ben de böyleyim işte. Karısı çocukla doğurmalı Korhan'a. Öyle bir tohumdan döl almak, toplumun da çıkarı gereği. Bakarsın bir sürü dahi çocuk. Fizikçi, matematikçi, sanatçı. O olmaz işte. Gerçi müzik sevgisi var ya, sanat, edebiyatta da şöyle böyledir Korhan. Belki de öyle görünüyor. Hangi güzel romanı, güzel filmi kaçırmıştır? Pek üstünde durmaz. Sen aşıksın bu adama. Aşkın bir tanımını yapsam, bakarsın olurum. Aşkın tanımı da sana kaldı. Yorgun kalktı. Dolabın önündeki valizlere yaklaştı. Ağır ağır, isteksizce açtı. İçindekileri dolaba, alttaki çekmeceli gözlere yerleştirmeye başladı. Pek bir şey alamamışlardı yanlarına. Mayolar, havlular, paletler, balık adam takımları, Korhan'ın alacalı peştemalları. Karadeniz'de her gidişte yöre kadınlarının sırtlarından düşürmedikleri bu peştemallardan getirirdi Korhan. Bayılıyordu. Denizde, kumda serip yatar, dolar beline, bunlarla kurulanır. Karadenizli kadınların kokusunu duyuyor olan. Bol, sırtı açık, ince tül gibi bir giysi çekti üstüne. Ötekileri de yerleştiriyordu ki ayak sesleriyle duraladı. Döndü mü bu? Kapı açıldı, mürvetti. Sıcaktan bezmiş, kan tere batmış, ellerini sallayıp serinlemeye çalışarak girerken ''Durmam vallahi'' dedi. ''Akşama gidiyorum ben. Cehennem. Ne iyi etmişsin. Gidip ben de atayım şu üstümdekileri. Kesildi kesilecek suda. İplik gibi akıyor. Rahat bir duş yapamazsın. Aman bassın böyleken.'' ''Numara yapma'' dedi Nergis alaylı gülerek. ''Ev yaptıracağım diye öldün burada. Bu aylarda geldiğimi gördün mü sen benim? Baharlarda cennet, kışında ot gibi yaşayacaksan oturursun. Sinema yok, tiyatro yok. Aslına bakarsan Şahab'ın gönlü olsun diye yaptırdım burayı. Öyle istiyordu ki yılda bir ay ya gelir ya gelmez şimdi de. Emekliliğinde yerleşecekmiş. Başka karı bulsun emeklilik için. Dünyada sürekli oturmam ben burada.'' Nergis alışıklı bu sözlere. Burada ev yaptıran kimilerinin ortak yakınmaları. Mürvet kentten haberler vermeye başladı. Kimler yokmuş ki? Basının baş patronlarından biri, metresi şarkıcı bilmem kim, yanında ötekiler, kadın erkek bir sürü tiyatrocu, bir iki TRT'ci, ünlü yazarlar, sapık sanatçıların ağababası. Dün gece bir rezalet çıkarmışlar ki meyhanede, bir sürü assaydı. Pakize hanımlar evlerini bitirememişler, kocasıyla birbirlerini yiyorlarmış. O karıdaki tutku da, ''Bana kalsa bugün satarım vallahi bu evi'' dedi. ''Yaşanmaz burada, nerede eski kent?'' Mürvet yarın sabah yola çıkmak kararıyla odasına gidince bir oh dedim Nergis. Konuşurken yoruyor insanı bu kadın. Sesi ağlamaklı da ondan mı? Aslan gibi oğlu gitti trafik kazasında. Nasıl olmasın? Aman önceden de öyleydi bu. Anne yanından uzaktan akrabaydılar. Kocası Danıştay'da raportör. Aralarındaki yaş ayrımına karşın Korhan'la çok iyidir Şahap Bey. Satranç tutkulusu. Hep değinilir Korhan'a. Ankara'da aynı siteler. Rastlantı. Korhan çatı katında mürvetlerle bitişik. Sözde annesindedir ya, çoğu Korhan'da kalır Nergis. Yerleşme bitip de yatağa uzanınca bir uyku bastırdı. Uyuyamıyordu bir türlü de. Dalgın içine bakıyor dedikleri. Korhan'ı, fakülteyi, geçen yıl aldırdıkları 4 aylık bebeği, gebelik hapı almayı safsaklamıştı. Artık çok titiz davranıyordu. Metroda karşısına oturmuş genç hem de. Yanındaki Ferhat Bey, St. German'a inecekler. Gözlerini açtı. Korhan karşısındaydı. Gülümseyerek bakıyordu. Döndün mü dedi Nergis. Hay Allah, düş görüyordum. Hem de ne saçma. Gülüyorsun sandım. Uyuyor musun? Gülüyor muydum? Yanındaki tahta sandalyeye oturup Nergis'e bakmaya başladı Korhan. Bir şey diyecek, bir haber var bunda. Söyle dedi Nergis. Ne bekliyorsun? Bir şey yok dedi Korhan. Bakmak da mı yasak? Ne tatlı adamdır, taşralı delikanlı. Nergis ayaklarını sarkıtarak oturdu karyolada. Çok kötüsün dedi. Neyini yasakladım senin? Ben yokum, yalnız sen varsın. Olur mu öyle şey? Şaka dedim belki ya, üzüldüm. Seni öldürecekmişim. Durup baktı bir süre. Korhan da tepki göstermeden, sanki duymuyormuş gibi dalgın öylece bakıyordu. Ne biçim Karadenizli bu? Bu çocuksu bakışa her şeyini bağlamıştı, yazık. Bilmiyor aptal. Söyleyeyim mi? Tutunduğum dalsın. Senin yaşaman için neler yaparım dedi yavaşça. Ağırca başını salladı Korhan. Biliyorum dedi. Bir şeyler daha söylesene. Söylemez. İyi etmedim. Başına kakıyor gibi. Belki de örtbas ettiği bir alıngan yanı var. Sözcükleri öyle sayılı ki ben bile anlayamadıktan sonra. Çok iyi bildiği konularda bile, hele siyasal sorunları tartışırken bekleyip damıtır sanki. Birkaç sözcük, bir küçük tümce, tamam. Ya gerçekten dahi ya gerzek bu adam. Şu soluk mavi gözlere bak. Güldü. İçinden gelmişti birden. Tutunduğum dalsın benim dedi. Kızarır gibi oldu Korhan. Tedirgin kalktı yavaşça. Pencereye gitti. Dışarıya baktı bir süre. Kendi kendine söylenir gibi. Cepheden kaçmış gibiyim dedi. Kızgınlığa kapılacaktı Nergis. Saçmalamasana dedi sertçe. Kalıp itlere yem mi olacaktın? Döndü Korhan. Onların istediği de bırakıp kaçmamız dedi. Bakışları karaltılıydı. İçtenlikle acı çekiyor. Demin yaklaşmasından belliydi. Öyle de isteksizdim ki. Ne anlayışsız oluyorum bazı. Ödünsüz, özverisiz mutluluk olur mu? Tutunduğum dalmış. O tutunmak istediğimi itele. Kalktı. Korhan'a yürüdü. Durup çağrıyla baktı önünde. Karşılık beklemeden uzanıp kollarını boynuna doladı. Usulca soluk soluğa bıraktı Korhan'ı. Dolaba yürüdü. Bırakalım tartışmayı da girip mendirekten denize atlayalım. Saat daha 4. Mayoları, paletleri çabuk çabuk çıkarırken kokteyle de biraz geç gidelim dedi. Geleceksin değil mi? Korhan ağır ağır soyunuyordu. Geleceğim dedi. Özgür'ü gördüm. Onlar da geliyorlar. Ne boktan rastlantılar vardır şu dünyada. Tam bu sırada deniz gözlüklerinin elimden düşmesine ne sanır şimdi bu adam? Birisinin camı da çatladı. 3. Akkonağı 7'ye doğru gelebildiler. Bir yıllık deniz özlemiyle mendirekten paletlere takıp atlayınca yarışırcasına yüzüp öyle açılmışlardı ki kent silik kartpostalda dönüp baktıklarında. Daha kapıdan girerken İzzet Bey karşılarındaydı. Kucaklayıp yanaklarından öptü Nergis'i. Korhan'ın elini sıktı dostlukla. Gözüm kapıda kaldı dedi. Gelmeyeceksiniz sandım. Burada olduğunuzu duyunca nasıl sevindim bilemezsiniz. Hadi içkinizi alın. Büfe burada. İzin isteyip artık konaktan ayrılmaya başlayan kimilerini yolcu etmeye koştu İzzet Bey. Bahçe kalabalıktı daha. Kimselere sokulmadan deniz açlığıyla büfeye yürüdü Nergisler. Avlunun bir köşesine dizilmiş masalardaki çerezler, soğuk yiyecekler, çeşitli içkilerden oluşan açık büfeye toplananlara yerli giysiler içindeki hizmetçi kızlar yardımcılık ediyorlardı. Epey yıllar önce üniversiteden emekli olmuş uzman bir maliyeciydi Profesör İzzettin Hadi. Kentin en tutkulusuydu. 10 yıl kadar önce karısının ölümünden sonra gelip Akkonağı yerleşmişti. Çoban gibi yaşayacakmış artık. Lelek çobanı gibi. Niye olmasın? Halikarnas balıkçısı olur da. Lelekler çevrede en eski diye bilinen ilkel bir kavim. Arasızlara yinelediği böyle çağrılar şölenler dışında dağ taş kırlarda lelek çobanıyım diye başıboş dolaşıp kentte ilkel giysileriyle gezinse de kısaca boyu, etekleri sarkmış gömleğini kabartan ayva göbeği, ter içindeki dazlak başı, gülücüklü çizgi çizgi kırmızı yanaklarıyla balıkçı, manav, kasap türünden babacan, şarapçı bir esnafa benziyordu daha çok. Özenli safarları içinde bahçede konuktan konağa dolaşırken de pek bir değişme olmuyordu görünümünde. Akkonak denilen kuleli, yığma taştan iki katlı Akdeniz tipi geniş büyük Rum evi aslında çok zengin bir Amerikalı ile evli kız kardeşi Julie'de Hadi'nindi. Daha doğrusu parayı onlar vermişler, yabancı uyruklu oldukları için tapu İzzet Bey'e çıkarılmıştı. Her yıl yaz sonuna doğru yanlarında bir sürü sanat, politika ünlüsüyle Akkonağı gelirler, şölenler, eğlenceler birbirini izler, birkaç hafta sonra da çekip giderler. Gene lelek çobanı dönemi başlar Akkonak'ta. İzzet Bey'in şölenlerini, çağrılarını belediye başkanlığına oynadığına verenler oldu. Aslı çıkmadı. Çevreye doluşan aydınları siyasal denetimle görevli olduğu fiskosu dolaşır ara sıra. Bu uyarıyı ilk kez Özgür yapmıştı Nergis'e. Aydınların kuruntusu belki de. Denetlenecek bir halt ediyorlar sanki de. Kimin ne olduğu bilinmez ya, Jülidelerle Akkonağı gelip giden bir sürü yabancı içinde ne intelligence ajanları ne CIA görevlileri var kim bilir. İzzet Bey'in kızı bir Arap diplomatıyla evlidir. Oğlu yıllardır Amerika'da bir üniversitede elektronik okuturmuş. Hayli geniş bir aile. Resimden anlar İzzet Bey, edebiyata düşkündür. Ara sıra piyano sesleri gelir Akkonak'tan. Hayli varlıklı olduğu bilinir. İstanbul'da han, apartman, burada yöre köylerde kıyı arsaları, sanatçılara dosttur özellikle. Dostluklar yaratmasını bilecek güçte koşulları var. Tanıdığı tanımadığı bunca kişiyi yoksa nasıl toplar yöresinde? Bu cömertliklere neden bulma kaygısı da çoktan unutulup gitmiştir. Tatlı adamdır Lelek Çobanı. Açlıklarını bastırıp da ellerinde içkileriyle bir mandalina ağacı dibindeki topluğa sokulduklarında Yayvan özel kadehindeki süt aklığında rakıyı kaldırmış övgüler sıralıyordu İzzet Bey. Aslan sütü, gençlik ilacı, atalarımızın kanı. Gülüşmeler arasında inanmazsınız değil mi dedi. Rakı Türktür, bizdendir, bakın anlatayım. Yıl 33-34, Almanya'da Naziler döneminde öğrenimine gitmiş bir dostum vardı benim. Zeki Bey, Berlin'deki ev sahibiyle pek iyi arası. Bir dinlence dönüşü İstanbul'dan rakı götürmüş adama. Yanı sıra pastırma, beyaz peynir filan. Masayı donatıp çağırmışlar bir akşam. Adam pek sevinçli. Oturmuşlar içiyorlar. İki kadeh sonra Alman başlamış ağlamaya. Bire aman yahu ne var, kötü bir şey mi yaptık? Hayır Zeki demiş adam. Ne olacak bu bizim memleketin hali? Kahkahalar patladı birden. Gülüşmeler sürüp gidiyordu. İkinci kez duyuyordu Nergis. Pek gülmedi. Korhan da gülümsedi sadece. Nergis eğildi Korhan'a. Şunların kaçının umrunda memleket dedi. Ses çıkarmadı Korhan. Biraz sonra mırıldandı. Umursayanın işi ne burada? Nergis Korhan'a baktı. Bizi de mi suçluyor bu? Keyfimizden geldik. Bir şey diyecekti. Babası yanında rahmiler, fatoşlar, tanıdığı tanımadığı yüzler yaklaştı. Korhan'ın elini sıktı. Nerede kaldınız dedi. Atlattınız sandım. Oğlar, hoş geldinizler, merhabalar, el sıkışmalar, sarılıp öpüşmelerle çevre birden genişleyivermişti. Ne var ne yok Ankara'da, mavi yolculuğa çıkacak mısınız? Aman ne iyi ettiniz, her yeni gelene yinelenen şeyler gibi. Peki Özgür nerede? Belli etmemeye çalışıyordu ya, ağaç altlarında, bahçenin bir kutusunda gözleri hep onu araştırıyordu Nergis'in. Söylenenleri dinlemeden oraya buraya sinirli bakınırken bir ara Korhan'ın gözlerine yakalandı. Alaylı bakıyor, öyle çabuk toparlanıp, hani Özgürler gelecek demiştin diye soruverdi Korhan'a. Karşı saldırı gücüne kendisi de şaştı. Biraz önce gittiler. Muhtar Bey'di Korhan'ın yardımına yetişen. Eğildi, giz verir gibi. Az kaldı bir skandal çıkacaktı dedi. Yadırgamadan bakıyordu Nergis. Çok müşkiliydi. Yo dedi Muhtar Bey, pek değil. Şu pakizelerin yanındaki esmer adamı görüyor musunuz? Kaktüsün berisinde, elinde rakı, çizgili gömlekli. Evet, doktormuş, onu dövmeye kalktı. Nergis alışıktı. Özgür için böyle şeyler durmaya. Alayla güldü. Doktor Anna'ya mı sataşmış? Muhtar da gülümsedi. Bütün kente sataşmaya kalkmış dedi. Gerisini muhtara kalmadan deminden beri kulağı konuşmalarda haberci tamamladı. Doktor Oğuz Ata yanına bazı delikanlılar alıp kente geldi dün. Burada derneklerinin bir şubesini açacaklarmış. Haberci İstanbul gazetelerine muhabirlik yapar. Şu koca kalabalıkta aslında onun adının Halil olduğunu anımsayan tek kişi kalmamıştır belki kentte. Ayrıntılarıyla anlattı olayı. Bir hafta içinde sonuç belli olacakmış. Kaymakamlığa dilekçe vermişler. Yasal bir engel yokmuş. Ancak bakalım ne olacak. Ulan orospu çocuğu diye üstüne yürümüş Özgür. Yapar. Araya girmişler. Pakize Hanımların akrabaları oluyormuş doktor. Pakize Hanım'ın kocası Mimar Nevzat da İzzet Bey'in kardeşten yakını falan filan. Nergis Korhan'a baktı. Hiç tepki göstermeden anlatılanları dinliyordu öylece. Elinde yeşil mandalinalı vodka kadehi. Buradan çıkınca Haydağ'a gideceklermiş. Özgürler oradaymış. Size gelirsiniz değil mi dedi haberci. Bilmem dedi Nergis, pek yorgunuz. İki kadeh daha, bir şeyiniz kalmaz. Uyumaya mı geldiniz buraya? Korhan Bey, yenileyelim mi vodkanızı? Korhan belli belirsiz bir gülümsemeyle elindeki kadehin daha dolu olduğunu göstermek için sessizce kaldırdı. Geliriz dedi yavaşça. Haydağ emekli öğretmen Halit Hoca'nın kıyıdaki meyhanesi. O çevreyi seviyordu Nergis. Sevinmişti Korhan'ın geliriz demesine. Özgür de orada. Yeni bir hır çıkıp da çekip gitmediyse. İzzet Bey'i kutladınız mı dedi muhtar gülerek. Niye kutluyoruz İzzet Bey'i demesine kalmadan fatoş atıldı. Akkonağın bitiminin 12. yılıymış bugün. Biz de burada öğrendik. Daha doğrusu İzzet Bey kimseye söylemeden hım hım pelteksi bir ses birden kesti fatoşun konuşmasını. Palavra. Hemen de inandınız. Her çağrısına bir neden bulup uydurur. İlle de kut takacak İzzet Bey. Bizim millet de zati hazır yutmaya. Dangul dungul konuşan kocasıydı Fatoş'un, eczacı Rahmi. Daha doğrusu ecza depocusu, İzmirli ilaç tüccarı. Fatoş kıpkırmızı döndü Rahmi'ye, yiyecek gibi bakarken, senin de bilmediğin yoktur zaten dedi. Kulp takmaya ne gerek var adamın, deli mi bu, o senin marifetindir. Böyle her şeye bir sinirden sonunu getiremedi. Kekeler gibi kaldı, Rahmi hiç oralı değildi, sürdürüyordu.
Var ki bir gereği uyduruyor dedi. Geçende de tekniği yaptırışının bilmem nesi. Yakında kedisinin sünnet yıl dönümü. Vallahi sanki herif Hamidiye zırhlısı. Her yanı tarih. Çevrede pek belli etmeden onaylar gibi biraz da alışık gülüşmeler. Ayol ayıp değil mi sen diye kekeleyip duruyordu Fatoş. Muhtar Bey araya girdi. Rahmi'yi çekti bir yana. Sonra tartışırsınız falan diyordu. Gündüz babasının aralarının çok iyi deyip tahtaya vurmasını anımsayıp güldü Nergis. Yıllardır böyledir bunlar. İki kez boşanıp gene evlendiler. Babam avukatlığını yaparken bu karıyla çocukları bile olmuş diye söylendiydi. Ölmüş sonra. Vah benim melek kardeşim. Bu karı da üvey anam mı olacaktı? Rahmi Bey bütün dangalaklığı içinde sevimlidir gene. Ne vakit görsem böyledir. Tam bir dangalak. Kötü mü? Kuralları alt üst eder dangalaklar. Geçerliği, alışılmışı, dangıl dungur çiğneyiverirler. Şu karı gibi 45'lik minibüs pilay olmaktansa kim bilir ne bilinenleri inileyecekti konak için. 15-20 varisli evin satın alma işlemleri nasıl uzadı? Ünlü mimarın onarım çalışmaları kaç yıl sürdü? Yapının mermerleri nereden geldi? Doğramaları nerede yapıldı? Ama gerçekten güzel yapı. Alttaki iç avlu, arkadaki geniş bahçeye sürüp gidiyor. Bahçede yıllardır öyle bir bakım görür ki limon, portakal, mandalina, greyfurt, ılgın, en geride duvar dibinde sıra salkım söğütler, palmiyeler, çiçekler, tropikal bitkiler, havuz, kuyu başı, evin içi ayrı, banyolu yatak odaları, rahat oturma odaları, mermer salon, zevkli mobilyalar, levhalar, tablolar. İyi ki susturdu Rahmi Bey Fatoş'u. O karının her sözü bu evin güzelliğinden bir şey eksiltirdi. Çoğu gitmişti konukların. Bahçe seyrekleşmişti. Muhtarlar da gitti. Rahmi ile karısını yatıştırarak. Bütün parıltısına, canlı kıpırdayışına karşın sanki bütün toplantı boyu bir şeyin yokluğu duyulmuştu bahçede. Özgür'ün çıkardığı olay mı etkiledi? Yalnız bahçede mi? Ülkede yokluğu eksik olan şey o. Nergisler de kapıya doğru yürüdüler ayrılmak için. Birilerini yolcu eden İzzet Bey döndü. Nergis de Korhan'ın koluna girip bahçeye doğru sürükledi dostlukla. Oturun be çocuklar dedi. Baş başa söyleşelim biraz. Kalabalık yordu. Hele senin Özgür'ün yaptığı. Söylediler mi? Daha siz gelmemiştiniz. Havuzun başındaki bambu koltuğa yığılır gibi oturdu. Onları da oturttu karşılarına. Senin Özgür sözcüğü tedirginlik vermişti Nergis'e. Belli etmemeye çalıştı. Böyle konuşmazdı bu adam. İşkiyi mi kaçırdı? İlişkilerimizin her yönünü bilir. Özgür'ün yüzünden. Bu küçük kentte bilmeyen yok ya. Korhan da şimdi gerçekten ne olacak şu bizim memleketin durumu? Hizmetçi kızın uzattığı tepsiden rakısını yenilemiş, süt aklındaki kadeh elinde acı bir gülümsemeyle sorusuna yanıt bekler gibiydi. Gazetelere bakamıyorum, içim kararıyor. Kıyım, öldürme, öldürüşme, radyoda o, televizyonda o, koca toplum çıldırmış. Bir deliği iyileştirmek bile ne güç bir iştir. Deliler yığınıyla, hem de birbirini azdıran deliler yığınıyla kim baş eder? Sonunda bu bahçeye de soktular. Özgür'ü sevmesem, hani vallahi insan ne halt edeceğini şaşırıyor. Kadehi dikti. Yarıya yakın içip yüzünü buruşturarak masaya bıraktı. Bir iki fıstık aldı eline. Soyup birini ağzına götürdü yavaşça. Dalgın kaldı bir süre. Ayılır gibi döndü. Ankara'da ne var ne yok dedi. Duyduğunuz bir şeyler yok mu? Şöyle iyi, umutlu. Nergis koltukta sessizce oturmuş, inceler gibi gözlerini İzzet Bey'e dikmiş Korhan'a baktı. Acı gülümsedi. Biz de bekliyoruz dedi. Öyle şeyler ama. Sustu, bir sessizlik çöktü yeniden. Akşam karanlığı bastırmış konakta. Bahçede çoktandır yanık duran ışıklar çevreyi iyiden aydınlatır olmuştu. Gözlerinde beliren pırıltı yorgun yüzü daha da acılaştırdı İzzet Bey'in. Dün gece telefon ettiler İstanbul'dan dedi. Söyleyip söylememek arası durakladı. Sonra ekledi ağır ağır. Bizim bir arkadaşın oğlu vardı. Bu yıl makine mühendisi çıkıyordu. Vurmuşlar. Aslan gibi çocuk. Hem de tek oğlu. Gözleri havuzda saplandı kaldı bir süre. Telefon sesi duyamıyorum diye mırıldandı. Beklenmedik bir girişimle Özgür'e kızmamalısınız öyleyse dedi Korhan. İzzet Bey anlamamış gibi baktı bir süre. Özgür'ü severim dedi. Burada olay çıkarmanın ne anlamı var? Sonra doktor da yakınımız. Kime kızacağımızı şaşırdık. Burada ben her şeye boş vereyim diye geldim yaşamımın sonunda. Neye varacak bu? Bir yere varacak dedi Korhan yavaşça. Siz beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bu böyle sürüp gider kardeşim dedi İzzet Bey aynı umursamaz dalgınlıkla. En kötüsü de bu. Konuklara sunduğu yapay gülücükler dökülünce yüzündeki yorgunluk ışıklarının parıltısında daha da belirginleşen yıkıntıya dönüştü. Bir karabasandan silkinir gibi doğruldu. Gülümsemeye çalıştı. Aman dedi, güzellikleri konuşalım biraz da. Deli olanın, Özgür'e deli olan derdi ara sıra. Resimlerini görmediniz değil mi? İyi gidiyor, bayağı yol aldı. Ankara'da da iyi sergiler oldu bu yıl. Vallahi biz pek gidemedik dedi Nergis. Dino'nun çiçeklerini gördük, bir de Serginin adını anımsamaya çalışıyordu ki hizmetçi kız yaklaştı. Bir konuk gelmiş, İzmir'denmiş. Adını da şey demiş. Kız getiremedi bir türlü konuğun adını. Sağını almışlar. Kızın aptal sultan karşılığında gülerek kalktı İzzet Bey. Nergisler de kalkıp izin istediler. Diretmedi. Bahçe kapısına götürürken, "Beklerim," dedi. "Balığa çıkalım Korhan Bey. Sizin yaman balık adamı olduğunuzu bilirim. Özgür'e giderken beni de alın. Resimleri birlikte görmek isterim." Konaktan ayrılınca bir süre sessiz yürüdüler kıyı boyu. Tepecik camisini geçiyorlardı ki Nergis durup karşıda yer yer ışıklarla alacaya batmış kente baktı. Kıyıdaki kahveyi gösterdi. "Şurada bir çay içelim," dedi. "İçim çekti." Girip kıyıdaki boş masalardan birine oturdular. Kahvedeki pek az kişi televizyon karşısında sıralanmış dizi filmlerden birini izliyorlardı. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.